kullandığınız metafor nehir örneği gayet sizin yaşamınıza uygun bir örnek gibi geldi bana. Şimdi konuştukça merak ediyoruz sizi ve konuştukça da farklı yeteneklerinizi de keşfediyoruz. Böyle mesela o zaman yazılarınızı da aslında içinizden geldiği gibi yazıyorsunuz. O an ne hissediyorsanız, ne yazmak istiyorsanız, hangi türde yazmak istiyorsanız ona göre yazıyorsunuz diye anlıyorum ben.
Günde 4 saat bilgisayarın başındayım. Hani bu bilgisayarın başında olmak, yazmakla ilgili başında olmak. Bazı günler hiçbir şey yazmadığım da oluyor. Bazı günler ise 50-60 sayfa yazdığım günler de oluyor. Bunu aslında şöyle anlatabilirim. Yani o heyecanlandırma kısmını, nasıl yazdığım kısmını. Şu an Antalya'dayım. Evet. Dün kale içindeydim Antalya'da. Belki buralardan dinleyenler de vardır bizlere. Kale içinde dolaşırken tarihi bir alan kale içi. Koruma altında pek çok yapı. Köşe pahları dikkatimi çekti. Köşe pahları nedir? Sokakların köşesi çok keskindir ya hani.
Evet.
Taşlar işte ona göre dizilmiştir. Bu Antalya kale içinde o köşelerdeki keskinliği yok etmek için silinmiş. Hani bunu hem köşeyi rahat at arabaları falan hani dönem, o dönemin araçları onlar dönebilsin diye. Hem de bence bir o mimaride yumuşaklık sağlasın diye. Yani bakanın da bir yumuşaklık sağlasın diye gözünde yapılmış. Ve bu yuvarlaklığın hani o evler daha çok iki katlı evler. İkinci katına gelmeden önce taç şeklinde, kimisinde bitkisel motifler, kimisinde çeşitli Osmanlıca yazılarla süslemişler. Ben bunu görünce büyülendim. Hani ve hemen o bendeki hani müzelerle de uğraşıyormuşsunuz dediniz ya.
Evet.
Müzelerin kelime kökünde Musalar vardır. Müze dediğimiz zaman işte müz diyoruz. Bu müz nereden gelir? Antik kökeninde ilham perisi demek müzler. Hemen o müzler kale içinde tekrardan bana uğradı ilham perileri ve bir hızlıca yokladım kim ne yapmış, akademik anlamda bir şeyler var mı? Akademik anlamda iki tane makale gördüm ama mesela her sene milyonlarca turistin gezdiği o kale içinde ki mimariyle o yumuşaklığın felsefesi arasında muhteşem bir ilişki de gördüğüm son derece turistik bir alanda bu konuyla ilgili hiçbir şey yazılmamış. Hani bir kitap anlamında bir şey yok. Bu bağlar kurulmamış. Hemen oturdum mesela dün görür görmez o günün akşamında bilgisayarımda Antalya'nın köşe pahları diye bir kitap için ilk şeyleri yazdım, ilk sayfaları yazdım diyelim. Yani böyle hikayem yazma serüvenim biraz çıkıyor. Bir plan program yok aslında hani. Aha. Sürprizlerle devam ediyoruz.
Bir plan program yok, ilham alıyorsunuz ama günlükte 4 saat yazmak için oturuyorsunuz öyle mi?
Pek çok dosyada da bu köşe pahları gibi bilgisayarda ekranda açık. Bazısına her gün o köşe pahları gibi rastlamıyoruz tabi. Evet. Daha önce başladığımız dosyalara bir noktada devam ediyoruz. Bazen hiçbir şey yazamıyoruz, bazen yazıyoruz, o şekilde devam ediyoruz.
Evet, ama bu disiplinli bir şekilde devam etmesi gerekiyor sanırım. Peki bunun için günün hangi saatlerinden faydalanıyorsunuz?
Günü ikiye bölüyorum. Bu 4 saati saat 12 ile 14 arası ve saat 21 ile 23 arası benim en yoğun yazdığım saatler. Onun dışında da yazmadığımız vakitler dışında da tabii okumakla ilgili bir sürü bir zaman ayırmak durumundayız. Ben yaşım 40 olmasına rağmen hani belki biraz daha genç sayılabiliriz edebiyat alanında yazan çizen ustalar arasında. Halen günlük gazete okuyan benim
yaş aralığında ne yazık ki çok fazla günlük gazete takip eden kalmadı.
Evet.
Belki çok radyo dinleyen de ne yazık ki çok fazla yok. Ben radyoyu da çok severim, dinlerim. Dolayısıyla şu an sizinle yaptığımız sohbet benim için çok kıymetli. Bu program çünkü tarihsel bir program, aynı zamanda çok özel bir program. Ama günün farklı saatlerinde de bir iyi bir radyo dinleyicisiyim.
Evet.
Radyo dinleyicisi olduğum gibi de işte gazete de okurum. Günün yazmadığım zamanlarında da genelde gazeteler, kitaplar ve işte haftada da 2-3 film izlemeye de çalışırım. Böyle geçer.
Evet, ne güzel. Şimdi aslında kitaplarınız da birçok dile çevrildi. Rusça, Arapça, Sırpça, Hırvatça, Makedonca, Bulgarca, Süryanice, Kürtçe, Ukrayna diline ve Tatarca'ya çevrildi. Ve belki başka dillere de çevrildi. Benim ulaşabildiklerim bu kadar. Şimdi şiirle buluşmanız ilk ne zaman oldu?
Memleketimi söyledim, Halfeti diye.
Evet.
Benim doğduğum yer, evim 2000 yılında sular altında kaldı. Sular altında kalınca 2000 yılında ben dalışa başladım. İşte dalış kıyafetlerini, tüpleri giyip doğduğum eve, ilk okuduğum okula dalışlar yapmaya başladım. Bu dalışlara paralel olarak da bir şekilde şiir yazmaya da başladım. O yüzden hani o yazmaktaki dalış bende aynı zamanda fiziksel anlamda da gerçekten bir dalışa paralel başladı. Benim yazma serüvenim, hikayem biraz şeyle başladı.
Evet.
O sular altında kalma hikayesiyle başladı.
O zamana kadar hiç denemeleriniz olmuş muydu? Yazma denemeleriniz ya da aklınızdan geçen şiirler ya da okur muydunuz şiirler? Yoksa bir anda mı gelişti bu süreç?
Bu bahsettiğim 2000 yılı hayatımda ilk yurt dışı seyahatimi 1999 yılında Berlin'e yaptım. Berlin'e çıkarken de çok genç yaşta kanserden kaybettiğim bir teyzem var, Nevin. O bana Pablo Neruda'nın Kaptanın Dizeleri kitabını vermişti, bir şiir kitabı. Şiirle ilk tanışıklığım o sular altında kalmadan bir sene önceydi. Tabi okumadan yazmak imkansız. O Pablo Neruda'nın kitabıyla Avrupa'da o trenlerde falan bayağı yolculuk yapmıştım. Orada tabii şiirde bir şekilde öğreniyorsun nasıl yazılır, nasıl çizilir, onun gibi düşünmeye çalışıyorsun. Bu radyo programından 3 hafta kadar önce de yani bugünden 3 hafta kadar önce de Pablo Neruda'nın şehrine gittim, ülkesine gittim, Şili'ye. Şili'de de aynı kitabı 3 hafta önce şeyde gezdirdim, Şil'de gezdirdim.
Evet.
Onun evine götürdüm, orada okudum. Böyle bir hikaye, yolculuk bitmiyor.
Yolculuk devam ediyor. Bir de kendinizi aslında kuşların ve nehirlerin şairi olarak tanımlıyorsunuz sanırım. Şimdi nehirleri konuştuk ama kuşlara da konuşmak isteriz. Kuşlar sizin için ne ifade ediyor? Neden böyle bir tanım kullanıyorsunuz?
Kuşlar benim için önemli bir metafor. Kuş Pencereleri diye bir kitabım var. Bu da hem mimari hem edebiyat türler arasında deneme olarak tanımlanabilir. Şehirlerde kuşları biz her geçen gün daha fazla kaybediyoruz. Şimdi dinleyenler bir düşünsün, doğdukları şehirlerde, çocuklarının geçirdikleri şehirlerde ne kadar serçe vardı. Bu serçeler nerede? Şu an o kadar serçe görebiliyor muyuz? Siz mesela görebiliyor musunuz? Çocukluğunuzdaki kadar kuş görebiliyor musunuz şehirde?
Yok maalesef dedi. Şimdi siz deyince aslında bir farkındalık da oluştu diyebilirim bizde.
Yani bu aslında çok büyük bir olay yani bu şehirlerden kuşların gitmesi. Bir bakıma aslında şehirden kuşlar da gitmedi. Biz onları görme yeteneğimizi de kaybettik. Onları görme yeteneğimizi kaybettikten sonra mimari anlamda işte eskiden ben o kuş pencereleri kitabında Antakya, Antep, Urfa, Mardin, Adıyaman evlerinde kuş pencerelerini yazdım. O evlerde kuşlar içinde küçük küçük gözler oluşturulmuştur. Yani çok uzak olmayan bir zamanda evler kurulurken, kuşlar hesap edilirken neden şu an yapılarda öyle gözler yok, kuşlar düşünülmüyor, ne oldu da hani bu çok ciddi bir problem. Fakat sadece mimarların, o evleri yapan ustaların da düşüyor. Kuşlar biz 50 yıl, 60 yıl, 100 yıl öncesi kadar edebiyatın alanında da çok fazla yok. Mimarlığın alanında da yok. Elbette işte onların korunması ile ilgili ta Hammurabi yasalarına, Sümerlere falan gittiğimiz zaman hukuk anlamında pek çok şeyden bahsedebilirken hukuk anlamında da hani o canlıların korunması ile ilgili de çok fazla bir şeyden bahsedemiyoruz ne yazık ki. Dolayısıyla şehirlerde belki kuşlar kaybolmadı. Biz onları görme yeteneğimizden yoksun kaldık son yıllarda ne yazık ki.
Evet. Şimdi efendim böyle mesela şunu da isteriz. Eğer aklınızda, hatırınızda bir şiir var ise ya da elinizin altında bize seslendirmenizi istesek ne dersiniz gecenin bu saatinde?
Okuruz elbette bir şiir. Ama işte kitap programa bağlanınca elinin altında da
toplu şiirin olsun. Biraz daha söyleyeceğim. Aradan sonra ulaşım kitabımıza.
Hazırlığımı yapayım böyle aradan sonra şey yapalım.
Evet, aradan sonra sesinizi de duymak isteriz efendim. Şiirlerinizi de. Şimdi koku konusundaki hassasiyetinizi de biliyoruz. Biraz da isterseniz bundan bahsedelim. Koku konudaki, kokudaki hassasiyet nereden geliyor sizde?
Kokular önemli. Şarkıcı'da Türkiye'nin ilk ve tek koku festivalini yapıyoruz. Bu sene 8. yıl olacak herhalde. Neden Halifeti, neden koku festivali? Şiirin adı başladığımı sorduğunuzda ben dalışa ve şiire aynı zamanda başladım demiştim. Fakat dalış yaptıysanız, dinleyenlerden dalış yapanlar varsa bu dalış kıyafetleri çok zor giymek, çıkarmak. Aynı zamanda kuşlar çok ağır. Yani o kıyafetleri giymek suya girene kadar çok meşakkatli bir süreç. Halbuki de işte o barajdan yıllar sonra bir gün taş bir avluda otururken üstümde bir tane bergamot ağacı vardı. Bizim oralarda kebbat denir. Tam da bergamotun çiçeklenme mevsimiydi. İşte bir yudum çay içiyorum. Elimde kitap vardı, dereceler vardı. O çiçeğin kokusunu alınca bir anda çocukluğuma döndüm. Yani şunu fark ettim. Bu bergamot çiçeğini koklarken aslında evine gitmek için bu kadar sıkıntılı kıyafetler, ağırlıklar yüklenmene gerek yok. Aslında çok hafif bir kokuyu kokladığında da evine ulaşabilirmişsin dedim. Ve hem kendi koku eşiğimin, koku hafızamın çok yüksek olduğunu fark ettim. Hem de Kitalfeti Karagülleriyle meşhur bir ilçe. Ve sadece Karagül değil, biz bu festivali Mart ayının ilk haftasında yapıyoruz. Neden o zaman yapıyoruz? Nokta endemik bir tür var, Mezopotamya sümbülü diye. Her sene Mart başında açar ve bir hafta kalır. 200 metrekare bir alanda yaşıyoruz. Evet. Dünyada. Onun açılışına da selam vermek isteriz. Mezopotamya sümbülünün açılışını koku festivaliyle kutlarız. Sonra ben başka şehirlerin kokularını da çıkarmaya başladım.
ve bu kokuları sergilemeye başladım. Mesela Tokyo'nun kokusunu tasarladım, onu Tokyo'da sergiledim. Berlin'in kokusunu tasarladım, orada sergiledim. İşte Havana'nınkine sergiledim. En son Şili'ye gittiğimden, Pablo Neruda'nın evine gittiğimden bahsetmiştim. Evet. Oraya gittiğimde Santiago'nun kokusunu yaptım. Bogota'nın kokusunu tasarladım. Pek çok şehir var böyle. Bağdat var mesela.
Nasıl bir çalışma oluyor bu efendim? Biraz daha detaylandırsak.
Şimdi mesela bazı şehirler deyince aslında belli başlı şablonlar gelir. Hani evet. İstanbul deyince bir boğaz, işte balıklar, konaklar. Eski YouTube'un pek çok koku referansı doğrudan insanların kafasına gelen şeyler haricinde bazı kişisel ayrıntılı şeyler de gelir. Hani orada ufak da olsa yaşamışsanız, küçük küçük şeyler veya orası ile ilgili bir şeyler okuduysanız bir şeyler gelir. Ben gidiyorum bir şehre, orada bir hafta 10 gün kadar kalıyorum ve daha önce kaldığım şehirler de yani Berlin gibi var.
Evet.
Oranın koku hafızasına turluyorum, dolaşıyorum. Yani batı merkezli düşünce bize hep görselliğin önemli olduğunu söyledi. Biz görüntülerle konuşmaya başladık ve kıymetli olanın görüntüler olduğunu sanmaya başladık. Kıymetli olan görüntülerse biz evlerimizde, kıyafetlerimizde, işte ne bileyim yüzümüzde, makyajda, şunda, bunda, her şeyde bir şekilde görüntü ön plana çıkardık. Şimdi son dönemde de yine bu görüntü çağında, yine batı merkezli görüntü çağında sosyal medya var. Biz radyodan konuşsak da işte şu an bir görüntü yok. Aslında çok kıymetli bir şey yapıyoruz. Gün içerisinde pek çok görüntüye maruz kalıyoruz.
Evet.
Fakat bir şehir sadece görüntülerle değil, kokularla da anlaşılabilir. Benim yaklaşımım biraz bu. Bir küçük bir koku kabuğu, bir parfüm şişesi içerisinde, bir tüp içerisinde kokuyu kokladığın zaman o şehre yolculuk yapmak, benim o Bergamo tarzındaki yolculuğum gibi insanları yolculuğa çıkabilir miyim, çıkartabilir miyim düşüncesi. Bunda 10 gün, bir hafta ne kadar kalabiliyorsam o şehirde topladığım, bana göre kendi hafızama veya işte burnumun gücüne diyelim, yakın o şehri algıladığım şekilde insanlara nasıl algılatabilirim düşüncesiyle çeşitli uçucu yağlar kullanarak ben kokular tasarlıyorum. Ve bunlar işte bir galeri mekanında bir performans, bir atölye olarak izleyiciye sunuluyor. İnsanlar da işte bir şekilde bunları kokluyor. Bir de koku seyahatnamesi diye bir şey de yazıyorum. Bu koku seyahatnamesi içerisinde de işte bu kokuların da bir tasarım pratiğiyle kitap içerisinde olmasını planlıyorum. Bakalım.
Evet, umarız onda yakın zamanda kavuşuruz bizler de efendim.
Evet.
Şimdi kısa bir ara verelim. Efendim o esnada da siz de kitabınıza ulaşın, kaynaklarınıza. Dönüşte de bir şiirinizi dinlemek isteriz biz sizin ağzınızda.
Anlaştık.
Değerli dinleyiciler, sağ olun. Kısa bir ara vereceğiz. Yazar, şair, müze danışmanı, sörf eğitmeni Nihat Özdal'la sohbetimize sonrasında devam edeceğiz.